Ayrım 34. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal. Sayfa 292. Anadolu'da, Sırbistan'da, Rusya'da, Macaristan'da ve Kafkaslar'da bazı yer adları ve halk efsanelerinde Peçenek ismi hala yaşamaktadır. Doğu Macaristan, şimdi Romanya topraklarında da ele geçen meşhur Nagy Szent Miklós hazinesinin kapları üzerindeki Göktürk yazılı kitabelerin Peçeneklere ait olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca Güney Rusya'da, Poltava'da bulunan Perestipin hazinesinin de Peçeneklerden kaldığı görüşü vardır. 15.9.8. Peçeneklerde maddi kültür. Diğer Türk kavimlerinin sanatlarında olduğu gibi dökme, savaş ve baskı tekniğinin uygulandığı madeni eserlere sahip peçeneklerin Orta Asya sanat geleneğini sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Çeşitli aletler, silahlar, at koşumları ve benzeri eserler bu duruma işaret etmektedir. Peçeneklere ait olduğu ileri sürülen en önemli sanat eserleri ünlü Nagy Szent Miklós hazinesidir. Bu hazine daha önce avarlara da atfedilmişti. 23 parçadan oluşan hazinede meyve tabakları, altın çanaklar ve sürahiler yer almaktadır. Kaplardan bazılarının üzerinde runik denilen Türk yazıları bulunmaktadır. Bu eserler üzerinde yer alan figürlü kompozisyonlar Orta Asya'nın ikonografisini aksettirmektedir. Bu tür kompozisyonlar bakımından en zengin parçalardan birisi 2 numaralı sürahidir. Burada bir grifonun bir geyiğe saldırdığı hayvan mücadele sahnesi, miğferli, hafif çekik badem gözlü, bıyıklı ve sakallı zırh giymiş ve kuyruğu düğümlü bir ata binen süvari tasviri gibi sahneler yer almaktadır. Bir elinde flamalı bir mızrak tutan süvari bir esiri sürüklemekte olup atının terkisinde bir de kesik baş götürmektedir. 2 ve 7 numaralı sürahide yer alan insan kaçıran Garuda tasviri de çok önemlidir. Hazinedeki kapların bazıları boğa ve at başlıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz eserlerin dışında kalan tabakların veya sürahilerin içinde ve dışında hayvan figürlü veya bitki motifli kabartmalar ve hayvan mücadele sahneleriyle çeşitli mitolojik kompozisyonlar yer almaktadır. 15-10. Uzlar. Oğuzların bir kolu olan bu kavim Rus yıllıklarında Tork, Türk, Bizans kaynaklarında ise Uz diye geçmektedir. 860'lı yıllarda Peçenekleri İtil ötesindeki yurtlarından çıkararak o sahaya yerleşmişler ve sonradan batıya doğru ilerlemişlerdir. Kiev, Knezli Vladimir'in müttefiki olarak 985 yılında İtil Bulgarlarına karşı yapılan sefere bazı Uz grupları da katılmıştı. Yalnız bunların Kiev bölgesine göçleri ise 1036 yılında Peçenekleri mağlup etmelerinden sonra olmuştur. Uzları Peçenek yurduna sevk eden sebep ise 1030 yılından itibaren Don Nehri boylarında faaliyet göstermeye başlayan Kumanlardır. Nitekim Uzlar, Kumanların ileri harekatı neticesi Dinyeper havalisine doğru kaymışlardır. 1048. Kiev Rusyası'nın güney bölgelerine kadar yayılan Uzları Rus knezleri 1060 yılında ani bir hücumla mağlup ettiler. Bu mağlubiyet üzerine kalabalık Uz kitleleri batıya doğru çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Bu esnada Uzlardan bir kısım da Kiev dolaylarında Rus knezlerinin hizmetine girerek Ros nehri boyunca yerleştiler. Batıya giden Uzlarsa 1065 yılında Bizans ve Bulgar direncini kırarak Tuna boylarına geldiler. Bu bölgede daha önce yurtlarından ettikleri peçeneklerle komşu oldular. Böylece aralarındaki mücadele tekrar başlamış oldu. Bu arada arkadan gelen Kuman baskısı yüzünden Tuna'yı geçerek Balkanlar ve Trakya'ya kadar ilerlediler. Akın ve yağmalarını Tesaloniki, Selanik'le Peloponnes'e vardıran Uzların bu hareketi Bizans'ı telaşlandırdı. Uzların bu geniş coğrafyada yayılmaları oraları tam manasıyla hakimiyetleri altına almaya yeterli değildi. Bu sırada bastıran şiddetli kış ve Uzlar arasında baş gösteren salgın hastalıklar çok sayıda nüfus kaybına sebep oldu. Ayrıca Bizans entrikası ve intikam alma duygusuyla harekete geçen peçeneklerle bölge halkının hücumları da Uzların tamamen güç ve kudretlerini kaybetmesine yol açtı. Baskınlardan kurtulan az sayıda Uzsa Macaristan'a akın tertip etmişse de başarılı olamamıştır. 1068. bir miktar Uz kalıntısı Bizans ordusuna alınarak başta Makedonya olmak üzere çeşitli bölgelere gönderilmişlerdir. Nitekim bu Uzlardan bir grubun Selçuklulara karşı Anadolu'da Bizans saflarında bulunduğu bilinmektedir. Güney Rusya'ya geri dönen bazı Uzlarsa Kiev şehrinin varoşlarına yerleştirilmiştir. Doğu Avrupa sahasında kısa bir dönem faaliyet gösteren ve diğer Türk boylarına nazaran kendileri hakkında çok az bilgi sahibi olabildiğimiz Uzlardan günümüzde en açık örnek bugünkü Moldova'da yaşayan, dil ve kültürlerini büyük ölçüde muhafaza eden Gagavuz Türkleridir. Daha doğrusu Gagavuzların Uzlardan geldiği adlarının aslında Gök Oğuz olduğu iddia edilmektedir. 15-11 Kuman Kıpçaklar 15-11-1 Kuman adı Kıpçak adı. 9. asırda Doğu Avrupa'da Peçeneklerle başlayan kaynaşmada batıya yayılmanın son halkasını Kuman Kıpçaklar oluşturur. Kaynaklarda en çok Kuman adıyla bahsedilmesine rağmen birçok farklı söyleniş şekli vardır. Kumanlara Ruslar Polovets, Bizanslılar ve Latinler Kumanos, Kumanon, Kumanus, Komani, Almanlar ve diğer batılı milletler Kartes, Macarlar Kun, Müslümanlar Kıpçak demişlerdir. Kuman ve diğer bütün farklı söylenişler genellikle sarı, açık sarı, saman rengi, sarışın gibi anlamlar ifade ederler. Bundan anlamalıyız ki bir kısım Kumanlar gerçekten beyaz tenli, kumral sarı saçlıydılar. Bu isim onlara diğer Türk boylarından farklı olduğu için verilmiştir. Kuman ismi 885'ten itibaren İslam ve Gürcü kaynaklarında Kıpçak ismiyle geçmektedir. Kuman Kıpçakların kökeni konusunda birçok tartışmalar olmuş, özellikle tiplerinin sarışın, kumral, mavi gözlü olduklarının belirtilmesi Hint-Avrupalı iddiasının ortaya atılmasına sebep olmuştur. Buna karşılık M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren 3-4 yüzyıl boyunca Tanrı Dağları'nın kuzey yamaçlarıyla ısık göl dolaylarında oturan Wusunların da Çin kaynaklarında kumral ve mavi yeşil gözlü olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan İslam kaynaklarında bildirildiğine göre 936 yılında Çin'de Liao, Moğol, Kitan adlı bir kavmin saldırıları sonucunda Kun adlı bir kavim Sarılar ülkesine çekilmiştir. Onların aslında 9 Oğuz boylarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 925 yılında Kansu Uygurları arasında Kun, Huna adlı bir boyunda yaşadığı biliniyordu. Neticede Seyhun, İrtiş arasında Oğuzlar, Tobol ve isim çerçevesinde Kıpçaklar, buradan Altaylara doğru Kimekler, Isık Göl etrafında ise Karluklar bulunuyordu. Daha doğuda ise Sarı Uygurlar yaşamakta ve bunlara bağlı olarak da bu civarda Kunlar varlığını sürdürüyordu. Kunlar, Kumanlar, Kıtanların baskısı sonucu beraberlerinde Sarı Uygurlardan bir kitleyi de yanlarında sürükleyerek Cungarya'dan geçip Karluk bölgesine geldiler. Oradan da Kuzey Kıpçak sahasına doğru ilerlediler. Aslında Kunların kuzeye doğru göçmelerinin sebebi güneyde Karahanlı hükümdarı Togan Han tarafından sıkıştırılarak kuzeye doğru püskürtülmeleridir. Diğer bölgelere uzaklığı açısından boylara bir tür ana kaynaklığı oluşturan kuzeye yönelen Kunlar, Kumanlar, Kimeklerin bir kolu olan ve Tobol, İşim ırmakları arasında oturan Kıpçaklarla birleşip Kuman-Kıpçak birliğini meydana getirdiler. Doğudan gelen Kıtan baskısı ve otlak darlığı sebebiyle İtil Nehri'ne doğru ilerlediler, 1030 ve Uzları Balkanlara doğru ittiler. 1064 yılında Uzları kesin olarak mağlubiyete uğrattıktan sonra Karadeniz'in kuzeyine yerleştiler. Bu tarihten sonra Doğu kaynaklarında Karadeniz'in kuzeyi ve Hazar Denizi'nin kuzeyine Deşti Kıpçak denmeye başlandı. 15-11-2 Deşti Kıpçak'a ilerleme. Kuman Kıpçak Karadeniz'in kuzeyine gelir gelmez kendilerinden önceki Peçenek ve Uzlar gibi Rus knezleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. İlk çarpışma Preyslav knezi Visevolod ile oldu. Sonuç alınamamış olmalı ki 1055 yılında iki taraf barış yaptı. Bu sırada Kuman Kıpçakların başbuğunun Boluş olduğunu görmekteyiz. Boluş'tan sonra 1061 yılında Rus ve Kayinamelerinde geçen adıyla İskal, Sakal adlı başbuğ idaresinde Kıpçaklar Ruslara ağır bir yenilgiye uğrattılar. Daha sonra Rusların Kıpçaklara karşı Peçenek ve Uzları koruması üzerine 1068 yılında Kıpçak orduları tekrar Rus arazisine girip Kiev yakınındaki Alta Irmağı üzerinde Birleşik Rus ordusunun çok ağır bir mağlubiyete uğrattılar. Bu yenilgi neticesinde Kiev'de karışıklıklar çıktı. Knez İzyaslav Lehistan'a kaçmak zorunda kaldı. Kuman Kıpçaklar daha sonra Çernigov Knezliğine kadar sokuldular. Bundan sonra Rus topraklarına arka arkaya Kuman Kıpçak hücumlarını görmekteyiz. Bu akınlarda Kuman Kıpçaklar 1071'de Rostov-Stev ve Neyatin bölgesine, 1079'da Voin kasabasına, 1080'de ise Novogrod sahasına kadar ilerlediler. Bu sırada Kuman Kıpçak hakimiyeti Don Dinyester bölgesi ağırlık merkezi olmak üzere Balkaş-Talas havalesinden Tuna ağzına kadar geniş bir sahayı kaplıyordu. Kafkaslar'da Kuman sahasıyla kuzeyde İtil Bulgarları ülkesine kadar uzanıyordu. Kuman Kıpçak akınları 1080-1090 yılları arasında da devam etti. Bu akınlar Rus şehirlerine kadar uzanmakla birlikte düzenlenmelerinin gerçek sebepleri Rus knezlerinin davetidir. Hatta bazı akınlarda Rus şehirleri dahi yağmalanıyordu. Ayrıca Rus knezleri tahta çıkar çıkmaz Kuman Kıpçaklarla barışı korumak için onlara altın, kumaş ve sürü gönderiyorlardı. 15-11-3 Tuna nehrine uzanma, Balkanlarda akınlar. Bu arada 1087 yılında Peçenek Başbuğu Tatuş'un ittifak teklifi üzerine Kumanlar Tuna nehrini geçerek Balkanlara doğru ilerlediler. 1090 yılından itibaren Kuman Kıpçakları en parlak devirlerine girdiler. Bu sıralarda başlarında çok cesur oldukları vurgulanan yetenekli başbuğlar vardı. Benek, Bonyak, Tugorkan, Tugorhan, Sarıhan, Şaruhan ve Altınoba, Altınopa. Kuman Kıpçaklar 1091 yılında Bizans'la ittifak yaparak Peçenekleri imha ettiler. Bu suretle Bizans mutlak bir felaketten kurtulmuş oldu. 1092'de Lehistan üzerine sefer düzenlediler. 1092-1093'te Bizans arazisinde yağmalarda bulundular. Daha sonra bir grup Kuman Kıpçak Kapuç adlı bir başbuğ idaresinde Macaristan içlerine kadar sokuldu. 1093 yılında tekrar Kiev Knezliğine saldırıp Toreç şehrini aldılar. 15-11-4 Rusya düzlüklerinde maceralar. 1094 yılında Kuman Kıpçaklarla Rus Knezleri arasında barış yapıldı. Bu barışın en önemli maddesine göre Kuman Kıpçak Başbuğu Tugorka'nın kızıyla Kiev Knezi evlenecekti. Bu suretle Karadeniz'in kuzeyinde bir süre barış sağlanacaktı. Fakat bu barış uzun sürmedi. Knez Vladimir Monomah'ın İtler ve Kıtan adlı Kuman Kıpçak elçilerini ve mahiyetindekileri haince öldürmesi üzerine tekrar Kuman Kıpçak orduları Rus topraklarına girdi. Hatta Başbuğ Benek, Bonyak bir pazar akşamı ani olarak Kiev'e kadar yaklaşıp Knez'in köşkünü yakmıştı. 1096. Kıpçaklar Peçeneklerin daha önce yaptığı gibi Dinyeper, Özü nehrini esas kabul edip doğusunda ve batısında ayrı iki siyasi birlik oluşturdular. Bu Göktürk döneminde olduğu gibi sağ ve sol şeklindeydi. Bir tür bozkır örgütlenme biçiminin Karadeniz kuzeyine taşınmasıdır. Don Havzası'nda bulunana Kara Kıpçak, Dinyeper-Dinyester arasındakine Ak Kıpçak Yurdu adı verilmişti. Doğudaki Kıpçak Yurdu'nun sınırları çok geniş olup İdil Bulgar ülkesine yani Kama Irmağı'na kadar uzanırdı. Burada yaşayan Fin-Ugor kökenli Burtaslar Kıpçaklara bağlanmışlardı. Diğer başbuğ Tugorhan ise Pereslav şehrine hücum etti. Fakat şehre yardım için gelen Rus knezleri Tugorhan'ı yenerek öldürdüler. 1096. Bu arada damadı Svyatopolk Tugorhan'ı cesedini Kiev'e götürerek merasimle gömdü. Kuman Kıpçaklar derhal bu yenilginin acısını ani bir baskınla aldılar. Başbuğ Küre Kiev şehrine kadar geldi. O zamanki vekainameyi yazan Vakanüvis'in bulunduğu manastıra kadar giren Küre son derece değeri yüksek bütün eşyaları götürdü. Daha sonraki yıllarda Kiev ve Çernigov knezlerinin Kuman başbuğlarının kızıyla evlendiğini görmekteyiz. Bundan sonra kısa bir müddet barış dönemi yaşandı. Volinya knezi David Igorovich, Kuman Kıpçaklarla ittifak yaparak 1099'da Macarlara karşı sefere çıktı. Macarlar ağır bir zayiata uğratıldı. Arkasından Ruslarla Kuman Kıpçaklar arasında Sakov barışı yapıldı. Fakat bu barış da kısa sürdü ve Kiev knezi Sviatopolk 1103'te Kuman Kıpçakları Suteni Nehri kıyısında ani bir baskınla yendi. Çarpışmalar esnasında 20 kadar Kuman beyinin öldüğü bildirilmektedir. Bu mağlubiyetinde acısını unutmayan Kuman Kıpçaklar arka arkaya 3 yıl Rus topraklarına akın yaptılar ve çok ganimet aldılar. Kiev ve Pereyaslav çevreleri tamamen yıkıldı. 1110'lu yıllarda kabiliyetli başbuğlarını Tugorhan, Şaruhan, Bonyak, Benek birer birer kaybeden Kumanlar artık zayıflamaya başlamıştı. Şaruhan'ın yerine geçen oğlu Otrok, Atrak, kızını Gürcü kralı 2. David'e verdi. Kiev knezi Sviatopolk 1113'te ölünce oğlu Vladimir Monomah yerine geçti. Bu sırada Rus knezi Vladimir Monomah, Kuman Kıpçak topraklarına taarruza başlamıştı. Rus knezlerinin Kuman topraklarına saldırıları 1116 yılında da sürdü. Başbuğ Otrok bu baskıya dayanamayarak 1118 yılında damadı 2. David'in yanına gitti. Bu sırada Kafkaslar'da birleşen Kuman Kıpçak orduları Anadolu Selçuklularının Kafkaslara doğru ilerlemesini durdurdu. Daha sonra bu ordular Şirvan, İran, Ermenistan'a başarılı seferler düzenlediler. 1150'yi takip eden yıllarda Dnieper bölgesindeki Kumanlar tekrar kuvvetlendi ve Rus arazisine akınlara başladı. Hatta 1154'teki akında Çernigov knezini esir aldılar ve büyük hediyeler fidye karşılığında tekrar serbest bıraktılar. Bu akınlarda Pereyaslav Çernigov ve Novgorod Severesk knezlikleri büyük zarar gördüğü için ahalisi kuzeye, Suzdal bölgesine göç etti. 1170 yılında Kumanların başında Konçak ve Kobyak, Köpek ve Kebek adlı başbuğları vardı. Bu başbuğların idaresinde Kuman Kıpçaklar Pereyaslav knezliğine akınlar yaptılar. 1177-1179. Fakat 1184'te Knez Sviatoslav idaresindeki Rus ordularına mağlup olup 7000 esir verdiler. Esirler arasında mancınık benzeri ateşli silah ustası bir Müslüman ustanın da bulunması ilginçtir. Kuman Kıpçaklar bu mağlubiyete de karşılık vermekte gecikmedi. 1185 baharında Novgorod-Seversk Knezi Igor kumandasındaki Birleşik Rus ordusunu aşağı Don nehrine bağlı Kayalı Irmağı kıyısında kuşatarak imha ettiler. Başbuğ Konçek, Konçan, idare ettiği bu savaşta Prens Igor dahil Rus ordusundaki knezleri hepsi yakalandı. Fakat Prens Igor sonradan kaçmayı başardı. Rus milli destanı olup Slovo Opolku Igoreve'nin konusu bu 1185 muharebesidir. Bu Igor destanında seferin ayrıntıları, kahramanlık, üzüntü ve Igor'un karısının feryatları kısaca anlatılmıştır. Rus kültürü oluşmaya başladığı ilk devirlerden itibaren Bozkır'da yaşayan Türk kökenli halkların etkisi altında kalmıştır. Özellikle sosyal ve siyasi örgütlenmede Türk etkisi görülmektedir. Bu etkileme destanlara da yansımıştır. Igor destanında din, madencilik, savaş tekniği, donatım ve benzeri yönlerden Ruslar üzerindeki Türk tesiri açıkça fark edilmektedir. 15-11-5 Harezm Şahlarla Kıpçaklar 13. yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa'da artık siyasi bir Kuman Kıpçak üstünlüğü söz konusu değildi. Karadeniz'in kuzeyindeki Kuman Kıpçakların çoğu çevredeki şehirlere yerleşerek ticarete başladı. Doğudakiler ise Kıpçak, Kanglı, Yimek, Uran ve benzeri adlar altında yaşarken Harzem Şah Devleti ile temas kurdular. Daha sonra bu devletle ilişkilerini geliştirerek Harezm Şah ordusunda önemli görevler aldılar. Bu devletin hükümdarı Alaaddin Tekiş, 1172-1200, bir Kıpçak prensesiyle evlenmişti. Harezmşah ordusuna Kıpçak gençlerinin akını çok fazla olmuş, büyük kısmı Kıpçaklardan teşkil edilir hale gelmişti. Moğol istilası sırasında onların karşısına çıkarılan Harezmşah ordusunun Kıpçak askerleri tarafından meydana geldiği ve bu ordunun neredeyse tamamen yok edildiği bilinmektedir. 15-11-6 Moğollara karşı. Moğol istilası zamanında Harezmşah ordusunun tamamını teşkil eden Kuman Kıpçakların kendi ülkeleri yani Deşte Kıpçak'ta Moğol istilasından kurtulamadı. 1220 yılındaki bu Moğol istilasından sonra 1226 yılında Kırım'daki Suvdak limanını Anadolu Selçukluları ele geçirdi. Bu nedenle Kuman Kıpçaklar büyük iktisadi sıkıntıya düştüler. Yine aynı sırada doğudan Moğol felaketi geliyordu. Cebe ile Subitay komutasındaki Moğol ordusuna Ruslarla birleştikleri halde yenildiler. Arkasından Cengiz'in torunu Batu, İtil Bulgarı üzerine yürüdükten sonra Deşte Kıpçak içlerine kadar ilerledi. Daha sonra Don Donets nehirleri arasında yapılan savaşta Kuman Kıpçak Başbuğ Körten'i yendi. Bu yenilgiden sonra Başbuğ Körten Macaristan'a iltica ederken ahalinin bir kısmı İtil Bulgarlarının yanına göç etti. Bundan sonra Bulgar ülkesinde Kıpçak Türkçesi Bulgar lehçesinin yerini aldı. 1239. 1256'da bu bölgede Altın Ordu Devleti kurulunca da Deşte Kıpçak tabiri uzun bir müddet kullanıldı. 1221'de Ruslarla Kuman Kıpçaklar işbirliği yaparak Kırım'daki Suvdak limanına hücum ettiler. Diğer taraftan Kırım adasında çok sayıda Kuman Kıpçak yerleşik hayata geçmiştir. Üstelik bölgenin coğrafi konumu gereği ticarete dahi başladıkları bilinmektedir. Bu şehir daha sonra Türkiye Selçukluları tarafından zapt edildi. 15-11-7 Codex Comanicus. Kırım'da 1303 tarihinde yazılan Codex Comanicus adlı Latince, Kıpçakça, Farsça sözlük, Türk dilinin tarihi açısından eşsiz bir hazine durumundadır. Cenovalı ve Venedikli tacirler ve misyonerler tarafından meydana getirilmiştir. Kıpçak diline ait bazı gramer kuralları, İncil'den tercümeler ve bazı Katolik ilahilerinin Kıpçakça tercümeleri vardır. Ayrıca Kuman Kıpçak kültür hayatına dair önemli bilgiler de bulunmaktadır. Söz gelimi, Türkçe şehir hayatına, inşaata, mimariye, ev eşyasına, çeşitli yemeklere, demircilik ve madenciliğe, okul ve yazı işlerine, musiki, sanat ve eğlencelere, devlet yönetimine, elbiselere, mücevherata, tıbba, tatlılara, hesap işlerine, kokulu şeylere, taşıt işlerine ait ilgi çekici bilgiler kaydedilmiştir. 15-11-8 Orta Doğu'da. Kuman Kıpçaklar 13. yüzyıldan itibaren gittikçe daralan maddi imkanları ve dağınık olmaları sebebiyle iyice kuvvetten düştüler. Arkasından kıtlıklar ve hayvan hastalıklarının üst üste gelmesi Kuman Kıpçakların Gürbüz çocuklarını para karşılığında daha zengin ülkelere göndermelerine yol açtı. Kuman Kıpçakların çocuklarını gönderdiği ülkelerden biri de Mısır'daki Eyyubi devletiydi. Birçok Kıpçak delikanlısı Mısır'a giderek Eyyubi devletinin hizmetine girdi. 1250'de İzzettin Aybegin Mısır'da sultan ilan edilmesiyle devlet yönetimi Kuman Kıpçakların eline geçti. Bundan sonra Sultan Kotuz, daha sonra Beybars başa geçti. Sultan Beybars, kudretli bir asker olmakla birlikte aynı zamanda iyi bir devlet adamıydı. Moğolları Suriye'den uzaklaştırmak gibi önemli işler yaptı. Aynı Calut Savaşı, 1260. Yerine geçen oğlu Sultan Kalavun da Kıpçak'tı. Belki kendilerinin geldikleri ülke olduğundan dolayı Mısır Memlukları en yakın ilişkiyi Altın Ordu Devleti ile kurmuşlardır. 1279-1290 yılları arasında hüküm süren Sultan Kalavun da Ermeni, Frank ve Moğol birleşik ordularını yenerek zamanının en büyük İslam hükümdarı oldu. 1382 yılına kadar bu devlet Türk devleti, Ed-Devletüt Türkiye veya Devletül Etrak diye anıldı. Çoğunluğu Arapça konuşan yerli halkın dışında kalanlar için genel dil Türkçe ve kültür Türk kültürüydü. Kıpçak Türkçesiyle yazılmış çok sayıda eser günümüze kadar gelebilmiştir. 15-11-9 Hint'te. Hindistan, Delhi Türk Sultanlığı'nda ikinci hükümdar sülalesinin kurucusu Ulu Han'da Sultan Balaban 1266-1286 Kıpçak büyüklerindendi. Aslen Memluk olan Balaban daha sonra devlet mekanizmasında yükselmiş, kendisinden önceki Aybek 1206-1210 ve İltemiş 1211-1236 gibi hükümdarlık tahtına oturmuştur. Balaban yaptığı reformlarla sultanlığı sağlam temeller üzerine oturtarak üzerine aldığı saltanatı devam ettirdi. İslam dünyasının diğer bölgeleriyle ilişkiler kuvvetlendirildi. Zaten yerine geçtiği İltemiş, Abbasi halifesi El-Muntasır'dan resmen hükümdarının tanındığını belirten belge menşuru almıştı. Moğolların önünden kaçan Maveraünnehir ve İranlı alimlerden faydalanmıştı. Bu hanedan yerini 1290'da bölgeye gelen Halaç Türklerine bırakmıştır. 15-11-10 Kafkaslarda Kuman Kıpçaklar Karadeniz'in kuzeyinde Rusların güneye inmesini önlemekten başka Dağıstan havarisini, Terek boyunu ve benzeri bölgelerin kesin olarak Türkleşmesini sağlamışlardır. Gürcü kralı 2. David'in Kuman kökenli eşi güzelliğiyle meşhur olmuştu. Kuman Kıpçakların ağırlıklı bir grubu Kafkasların kuzeyindeki Kuban Irmağı civarında yaşıyordu. Bunlar daha sonra Kafkasları aşarak Doğu Anadolu'ya kadar gelmişlerdir. Ruslar Kuman Kıpçaklardan Atrak liderliğinde bir grubu yenerek onun Gürcü kralının himayesine girmesine yol açtılar. 1118'de damadı Gürcü kralının daveti üzerine onun ülkesine gitti. Gürcü kralı da Kuman Kıpçaklardan 40 bin kişilik ordu meydana getirdi. Bu ordudan oldukça üst düzeyde faydalanan Gürcüler, Anadolu Selçuklularının saldırılarını önleyebildiler. 1125'te Knez Monomah ölünce Atrak ülkesine geri dönmüştür. Ne var ki Gürcistan'a giden Kuman Kıpçakların bir kısmı geri dönmeyerek orada kalmışlar. Daha sonra Çıldır Gölü etrafı başta olmak üzere Doğu Anadolu'ya gelmişlerdir. 15-11-11 Balkanlarda siyasi kalıntılar. Kuman Kıpçaklar çok önceleri Avarların yaptığı gibi Slavlaşmış Bulgarlar üzerinde büyük tesirler yapmışlardır. Kuman Kıpçaklar Bulgarların istiklal mücadelelerine katıldıktan sonra Romenlerin teşkilatlanmasına karışmışlardır. Hatta Çar Asen'in Kuman Kıpçak olduğu da ileri sürülmüştür. Bu arada Romanya'da yaşayan Gagavuzların Uzların devamı olduğu ileri sürülmekte fakat bir kısım araştırmacılar ise Bizans'a sığınan Keykavus'a bağlı Türkmen birlikleri olduklarını iddia etmektedir. Bugün Romanya'da yaşayan ve açık sarı saçları ve mavi gözleriyle diğer topluluklardan ayrılan Çangoların Kumanlardan geldiği ileri sürülmektedir. Bu arada 1223'te Kalka Savaşı'nda Moğollara yenilen Kuman Kıpçakların başbuğu Borç Han'a bağlı kütleler, Kuzeydoğu Romanya'da Kumanya, Hristiyanlığı kabul edip piskoposluk kurmuşlar, daha sonra Macaristan'a, Tuna-Tisa arasına yerleşmişlerdir. Bundan dolayı bazı şehirler Kiskunsak, Nagikunsak, Küçük ve Büyük Kumanlar, Debrecen ve Kartsak şehirleri onların hatıralarıdır. Ayrıca Macar dilinde mevcut Orta Türkçe devrine ait sözler Kuman Kıpçakça'ya aittir. 1330'lu yıllarda oluşumu gerçekleşen Roman Devleti'nin Kuman Kıpçak unsuruna dayandığı ve Toktemir oğlu Basar Aba tarafından kurulduğunu söylemek gerekir. Bu yüzden bugün hala Romanya'nın kuzeyi Basarabya bölgesi olarak tanınmaktadır. Bundan başka Dobruca'da kurulan küçük bir devleti de Kuman Kıpçaklara bağlamak gerekir. Bir yandan Bizans İmparatoriçesi Anna'nın yardım istediği Başbuğ Balika'nın oğlu Dobrotiç Dobruca 1354 yılından itibaren bu bölgenin hakimi olarak 1385'e kadar mühim rol oynamıştır. Dobrotiç'in oğlu Ivanko zamanında bu devlet 1417 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Dnieper Nehri'nin batısında yaşayan Kuman Kıpçaklar, doğudakilere göre daha sakin hayat sürdükleri anlaşılmaktadır. Bunların büyük kısmı Macaristan'a gidip Macar krallarının ordusunda yer aldılar. Özellikle süvari kuvvetlerini oluşturuyorlardı. 1132'de Çek kralı, Alman imparatoruna İtalya seferi sırasında yardımcı olmak için Kuman Kıpçaklardan temin ettiği bir orduyu yollamıştı. Yaklaşık 70 yıl sonra 4. Otto'nun Turingiye'deki ordusu arasında da Kuman Kıpçaklar vardı. Orta Asya içlerinden Macaristan ovalarına kadar yayılmış olan Kuman Kıpçakların dilleri de Türkçe içinde mühim bir yer tutar. Türk dil bilimcilerine göre tarihi süreç içinde Türkçenin Orta Türkçe bölümünü Kuman Kıpçakların konuştuğu dil oluşturur. Ayrıca Kuman Kıpçakça'nın en mühim hatırası olan ve 1303 yılında Kırım'da İtalyan tüccar ve misyonerleri tarafından yazılan Latince, Farsça, Kuman Kıpçakça yazılan sözlük ve gramer kitabından bahsetmek gerekir. Bu sözlük 2500 Kumanca kelime ihtiva etmekte ve İncil'den tercümelerle bazı Katolik ilahileri bulunmaktadır. Ayrıca bu sözlükte Kıpçak dilinde bulunan şehir hayatına, inşaata, mimariye, şehir hayatındaki ev eşyalarına, çeşitli yemek adları, madenciliğe, mektep ve yazı işlerine, musiki sanat ve eğlencelere, devlet idaresine, elbiselere, mücevherata, ilaçlara, kokulu şeylere ve ticaret emtiyasına ait terimlere rastlanmaktadır. 34. ayrımın sonu, sayfa 301.